Muhabbet tadı yine, Resul'ün yadı yine, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, ta canı gönülden tazele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus ol, cömertçe saç yüreğini, hakkı bilmiyorsa geç yüreğini, yarından bugüne ezele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Merhamet çiçeği dallar aşkına, kutlu izi hayran çöller aşkına, şefaat kokulu güller aşkına, sevgimize olsun vesile selam, güzeller güzeli Resul'e selam. Gönül hayran olupdur aşk elinden, ciğer bir yan olupdur aşk elinden, niceler tacu tahtı mal mülkü koyup üryan olupdur aşk elinden, özümün kalmadı sabrı kararı, gözüm giryan olupdur aşk elinden, eridi karlı dağlar zerre zerre, deniz umman olupdur aşk elinden, koyup İbrahim'e tem tacı tahtı, yeri külhan olupdur aşk elinden, ne gördü Leyli'nin yüzünde Mecnun, ki sergerdan olupdur aşk elinden, ne gördü Züleyha Yusuf yüzünde, İşi efkan olupdur aşk elinden, muhabbet derdine düşeli bülbül, dili handan olupdur aşk elinden, Yunus Emre'm bu hasrete bu zara, acep mihman olupdur aşk elinden.
Kişi öğrencilerine sordu. Gece ile gündüzü birbirinden nasıl ayırt edersiniz? Karanlık tam olarak ne zaman başlar ve ne zaman ortalık aydınlanır? Öğrencilerinden biri, uzaktaki sürüye bakarım. Koyunu keçiden ayıramadığım zaman akşam olmuş demektir diye cevap verdi. Başka bir öğrenci söz aldı ve incir ağacını zeytin ağacından ayırdığım zaman anlarım ki sabah başlamıştır dedi. Bilge adam uzun süre sustu. Öğrencileri meraklandılar ve ona ne düşündüğünü sordular. Şöyle cevap verdi. Yürürken karşıma birisi çıktığında onu güzel mi, çirkin mi, beyaz mı, siyah mı diye ayırmadan, zengin mi, yoksul mu diye bakmadan, Türk mü, Kürt mü diye ırkına aldırmadan, kardeşim sayabildiğimde anlarım ki sabah olmuştur, karanlık bitmiştir, aydınlık başlamıştır. Değerli dinleyenler, İrfan Burcu'nun şiir sohbeti programımızla tekrar sizlerle birlikteyiz. Selam ediyoruz hepinize, muhabbet ve saygılarımızı arz ediyoruz. Geçen haftaki programımızda Ahmet Efe, şair, yazar, sanatkar bizimle birlikteydi değerli hocamız. Bu hafta tekrar bizimle birlikteliğine devam edecek. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Geçen haftaki şiir programımızda münacat okumuştunuz. Bu hafta sizden o zaman naat dinleyerek başlayalım ve biraz da naatları konuşalım.
Olur inşallah. Bu naat biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a övgü saadetinde yazılmış şiirlerdir. Divan edebiyatımızda da aşık tarzı şiirlerde de bütün şairlerimiz eserlerine bir münacat, bir naatla başlar. Sonra diğer övgüleri sıralarlar veya mersiyelerini, kasidelerini, gazellerini yazarlar. Ben de şimdi sizlere bir naat-ı nebi şiiri sunmak isterim inşallah. Efendim, varsın diye aleme mana gelir. Yürürsün ardın sıra dağ gelir, derya gelir. Hu çeker her seherde kumrular, güvercinler. Nazenin gülzarına bülbülü şeyda gelir. Kerbela çöllerinde tutuşup yansa da can, sonunda nefesinden bir bağdı sabah gelir. Erenler meclisine ismini anmak için aşıkı sadıkların Mecnunu Leyla gelir. Şefkatli nazarlarla çerağlar uyandırsan, biçare öksüzlerin yurduna ziya gelir. Adem'in hicran ile yüreği kebap olsa, ellerini uzatsan canına şifa gelir. Efendim, ahlakını övmeye hak katından Nun gelir, Yasin gelir, Sure-i Taha gelir. Efendim, dertlilere seninle derman gelir. Aleme nizam için bir kutlu ferman gelir. Bağrı yanık çöllere rahmet olup yağarsın. Kuruyup kadid olmuş şu cihana can gelir. A güzeller, güzeli eşin yok, menendin yok. Yusuf bile daima hüsnüne hayran gelir. İzinden Ebu Bekri Sıddık ile Ömerler, iki nurun sahibi can dostu Osman gelir. Aliyül Murtaza'yı sal cihat meydanına, şükür ki Hayberlere bir şahı merdan gelir. Bir vakit boş bırakmaz bu gaza sahrasını, elbette koç yiğitler uğruna kurban gelir. Efendim, ben aşkına pervane kesilmişim, İş bu yüzden sözlerim hep lal-u mercan gelir. Efendim, ne vakit ki senden bir nazar gelir. Kara kışlar tükenir, ruhlara bahar gelir. Yüreceği hasretin yangınıyla tutuşmuş, bencileyin garibe sen gibi nigar gelir. Her kalesi yıkılmış biçare öksüzlere, ellerinde kurduğun bir muhkem hisar gelir. Sensin cihan mülkünün sultanı padişahı, Fethi mübinin için göklerden karar gelir. Bu sevdanın uğruna divane kesilmiştir, gayrıya dönüp bakma gariflere ar gelir. Kitab-ı kamuslara sığmaz iken melali, ah onların dilinden daima ikrar gelir. Efendim, sen bir kerim elçisin ki cihana, seninle yağmur gelir, kar gelir, rüzgar gelir. Efendim, sen Habibi Hüdasın, Mustafa'sın, Server-i Enbiya'sın, kim sana asi gelir?
Salli ala seyyidine Muhammed.
Değerli hocam, uzun zamandan beri tefsir, hadis gibi ilmi dersler yaptığınızı biliyoruz. Türkiye'de bir peygamber söylemi var. Peygamberi insanlar konumlandırmaya çalışıyorlar. Hadisleri sürekli gündeme getiriyorlar. Malumunuz olan konular. Bu konularda sizin görüşünüz, değerlendirmeleriniz nelerdir? Nasıl bakıyorsunuz bu meselelere?
Bu meseleler tarihin eski çağlarından beri var olmakla beraber bu son dönemlerde yani 19. yüzyıldan itibaren bilhassa oryantalistlerin yani müsteşriklerin çabalarıyla daha çok gündeme geldi. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'a herhangi bir müdahalede bulunamayanlar hadis-i şeriflere saldırmak suretiyle, onları inkar cihetine gitmek suretiyle sadece metin tenkidi yapıldığından, senet tenkidi yapıldığından, senetle uğraşıldığından, metinle uğraşılmadığı kanaatini yaygınlaştırarak hadis-i şerifler üzerine gölge düşürmeye çalışıldı. Birkaç asırdan beri bu yoğun faaliyet son yıllar içinde Türkiye'de de epeyce mesafe almış gözüküyor. Birçok prof çıkıyor televizyonda buna benzer şeyler söylüyor, kitaplar yazılıyor. Efendim yani inanılmaz şeyler anlatılıyor ve hadis-i şerifler inkar ediliyor. Adam söze şöyle başlıyor işte sosyal yasalara, umumi ilimlere, bilmem bilgilere, bilimlere uymayan Buhari hadisi, Müslim hadisi diye söze başlayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten sahih hem metin olarak hem senet itibariyle muhkem hadislerini mevzu gibi, uydurma hadisler gibi mütalaa edip saldırıyorlar. Aslında İslam dinine, onun akaidine, onun itikadına, onun ilmihaline saldırılıyor. Ve ne yazık ki çoğu zaman da bunlar cevapsız kalıyor. Milletin kafası karışıyor. Efendimiz'e bakış değişiyor. Tarihi, tarihsel okuyalım, Kur'an'ı tarihsel okumamız gerekir diye Fazlur Rahman'ın görüşleriyle hareket ediliyor. Ve tabii tarihsel okuduğunuz zaman Allah'ın taksimleri değişiyor. Allah kadına bir, erkeğe iki hisse verirken bunlar şimdi devir değişti, tarihsel okuyalım, kadına daha çok verelim demeye başlıyor. Allah'ın muhkem ayetlerini değiştirme cüretini gösteriyor. Bunu ilahiyat profesörleri bizzat kendileri bizzat yapıyorlar. Mehmet Akif Bey, konuşulacak çok mevzu var ve hadise, mesele çok derindir. Ama Müslümanların çok dikkatli olmaları lazım. Kendi inançlarına, hadis-i şeriflerine ki sahih olanlarına şüphesiz sımsıkı sarılmaları lazım. Buhari, Müslim, Kütüb-i Sitte hadislerine özellikle laf kondurmamaları lazımdır. Diğer lafların hepsi lafı güzaftır diyorum ben.
Evet, siz neler söylüyorsunuz Besten Bey?
Ahmet Bey'e katılıyorum. Yani Kur'an'ı biz okuyalım, biz yorumlayalım diyorlar. Tamam, bunu yapabilirler. Peygamber Efendimiz ne yapmış? Ben daha önceleri bu mezhep imamlarımıza da karşı çıkanları gördüm.
O aşama onlar, aşama gidiyor. Allah'a kadar gidecek çıkarıyor.
Kendisi okuyor, hüküm veriyor bak. Yahu mezhep imamlarımız ne yapmış kardeşim? Onlar da okuyup, onlar da hüküm vermişler. Dolayısıyla ehli olan konuşsun, ağzı olan konuşmasın derim dini konularda. Dolayısıyla bize öğretilen kitap, sünnet, icma, kıyas bunlar temel unsurlarımızdır. Bunlardan birini kaldırdığımız zaman bayağı bir boşluk oluşur orada. Hazreti Ayşe annemiz Allah ondan razı olsun öyle demişti. Efendimiz Aleyhisselam için o yaşayan Kur'an'dı demişti. Kur'an'ın yaşayan halini Efendimizin sözlerinde, sünnetlerinde görüyoruz. Onu kaldırdığımız zaman bazı sahte alimler sanki onun yerine geçmek istiyor gibi.
Biraz da sanki otorite boşluğuyla da alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Yani siyasi anlamda değil. Yani Diyanet İşleri'nin de saygın bir kurum. Bu tür müesseselerin saygınlığına yönelik bir eleştiri asla benim yok ama gerçi öyle bir şey de var. Türkiye'de genç arkadaşlarımızda özellikle görüyoruz hocam. Cemaatleri, tarikatları ve Diyanet İşleri'ni eleştirmek artık ezberlenmiş bir davranış. Sürekli bir şekilde onlar suçlanır. Değişiklikler, değişimler hiçbir zaman görülmez. Ama şimdi bakıyorsunuz hep uçta olan insanlar, her biri ayrı bir kutup olan insanlar birbiriyle tabir caizse böyle kapıştırılarak bir gündem oluşturuluyor. Yine bu anlamda dediğimiz gibi belki dini bir otorite olsaydı Türkiye'de bu böyle olmaz diye zannediyorum. Bunun şöyle bir tarafı da var. Bu tür meseleler eski alimlerdi, sizler daha iyi bilirsiniz. Hep tartışılmış, edilmiş, birbirlerine yani pek hazmedilmeyecek ithamlarda da bulunmuşlar. İnsanlar bunu yapmış olabilirler. Fakat hep bunu bir seviyede kalmış, bu halka inmemiş. Belki de bu tür tartışmaların yapılması belki başlı başına bir vaka olmakla beraber bunların insanların gözü önünde yapılması, dinin ve temel direklerinin tartışmaya açılmış olması halk nezdinde, insanlar nezdinde daha sıkıntılı gibi, sakıncalı gibi değil mi Ahmet Hocam?
Şimdi bu boşluk, yani herkesin ağzına gelen her şeyi söylediği, daha çok dini konularda pervasızca fetvaların verildiği ve çok aykırı uçuk fikirlerin ortalığa saçıldığı günlerde bu serbestinin, yani siyasi boşluğun, diğer boşlukların, dini otorite boşluğunun varlığı bir gerçek. Kimse çıkıp da siz nasıl bunları söylüyorsunuz arkadaş diyemiyor. Benim aklıma şey geldi biraz önce size anlatırken. Bir Molla Kabız vardı mesela, Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Adam Ayasofya Camii kürsüsünde veya Süleymaniye Camii kürsüsünde Hazreti İsa'nın Efendimiz'den daha yüksek bir peygamber olduğunu, daha üstün bir peygamber olduğunu iddia ile vaazlar yapıyor, coşkun vaazlar yapıyordu. Bütün İstanbul payitaht, Ali Osman'ın payitahtı sallanıyor. Ya öyle bir şey oldu ki, bir propaganda ortamı doğdu ki herkes işte Molla Kabız'dan bahsediyor. Devlet hemen işe el koydu, tuttu, adamı yargıladılar, hükmü çıktı, Şeyhülislam bizzat nezaret etti. Şeyhülislam Kemal Paşazade merhum ve adam ikrar etmek zorunda kaldı ki tamam ben yanlış yapmışım ama sözlerimden de dönmüyorum deyince suçunu da ikrarla gereken ceza kendisine verildi. Yani bu işler öyle şey boşluk kabul etmez. Yani çıkıp birisi ağzına gelen her şeyi söyleyecek, ona doğru dürüst bir cevap verilmeyecek. Hatta verenler tukaka edilecek. Türkiye'de şu anda maalesef böyle bir manzara söz konusu. Diyanet bir takım fetvalar veriyor ama onlar bile şeye gündeme gelmiyor.
Umursamıyor.
Evet. Hatta hakaretle karşılanıyor. Onun için biz Müslümanlar olarak çok dikkatli, çok uyanık olmalıyız. Kendi akaidimizi çok iyi öğrenmeliyiz. Bakın asıl mesele tarihin çöplüğüne atılmış bir kadavra hükmündeki Mutezile mezhebi diriltilmeye çalışılıyor. Çok açık bir şekilde şu anda Mutezile övgüsü yapılıyor.
Evet.
O televizyondaki profesörler işin aslında kendileri kafadan bir şey uydurmuyorlar, icat etmiyorlar. Ölmüşü diriltmeye çalışıyor. Mutezile diriltilmesi bu. Kadavrası. Usul olarak sistem odur. Yani kader inkar edilecek, kabir azabı inkar edilecek, işte diğer Cenab-ı Allah'ın sıfatları inkar edilecek, Kur'an'a belki mahluktur da denilecek. Yani tam Mutezile'nin görüşleri ortaya konulacak ve bizden buna inanmamız bekliyor. Bu oryantalistlerin ortaya koyduğu bir şeydi. Bir projedir bu. Bizim adamlarımız da ne yazık ki bu projeye canla başla sarılmış durumdalar. Susturulmaları lazım ilmen, fikren. Ama maalesef bu yapılamıyor şu anda.
Evet, şimdi hocam temas ettiğiniz gibi açıkçası ben de sizin gibi düşünüyorum ama şöyle bir şey var. Diyelim ki bu insanlar hepsi değil. Yani mutezili temayülü olmayanlardan bahsediyorum ama belirli hadisleri kritik eden insanlar diyelim ki ilmi bir şey açıyor. Mesele bahis açıyor. Aslında alimlerin buna bir reddiye ile bir şekilde bu telafi edilebilir ama bunu karşısına hiçbir alim almadan, kimseyle tartışmadan doğrudan halka irşat mahiyetinde yaptığından dolayı ben çok genç arkadaş gördüm Ahmet Hocam. Hadis diyorsunuz Riyazu Salihinden ki her zaman söylüyoruz. Riyazu Salihin hadislere mesafeli olan insanların bile itibar ettiği bir hadis kitabı. Onlardan bile bir hadis naklettiğinizde o kitaptan burun kıvırıyor artık gençlerin birçoğu. Böyle bir fitne var.
Kapitalizmle beraber bireysellik öne çıktı.
Bireysel şahsiyet sahibi olma anlamında alsak olumlu. Ama bireysellikle bencillik arasında bir çizgi var. Adam otoriteyi kaldırıyor, kendi söylüyor sözünü.
Evet.
Kendi söylüyor sözünü. Ben diyor, ben söyleyeceğim diyor. Bu ruh hastalığının ortaya çıkması. Kendi söylüyor söz. Twitter'da paylaşıyor. Bir şey yok. Hadise gelince burun kıvırıyor. İyi, git burnunu hangi taşa, hangi kaya vurana kadar git bakalım. Herkes akıllı olsun.
Türkiye'deki...
Haddini bilsin.
Evet, şey tipi aslında müçtehit ve ilmiyle amil insanlar modeldiler. Öyle bir tip vardı. Bu Cumhuriyet'ten sonra mütefekkir tipine dönüştü. Müçtehit tipi Türkiye'de. Ve mütefekkirlerimiz de maalesef birçoğu Batı'yı iyi okuduklarından dolayı felsefi ifadesiyle Batı argümanlarıyla İslam'ı anlatmaya çalıştılar. Halkla araları koptu. Böyle bir boşluk doğdu. Bu sefer de bu boşluğu şimdi insanlar daha usulî, temel, direkt meselelerden kuruyorlar. İnsanlara anlatıyorlar. Uydurulmuş din diyorlar, indirilmiş din diyorlar. Çok temel meseleler bunlar. Baktığınız zaman halk aslında bunu mahiyetini, muhtevasını tam idrak da edemediğinden dolayı, çünkü bu başlı başta bir müktesebat temelli bir şey, edemediğinden dolayı doğal olarak ve belki de zorunlu olarak peygamberle arası açılıyor. Böyle bir netice kaçınılmaz oluyor. Bunlardan sorumlu mudurlar Ahmet Hocam sizce?
Yani herkes yaptığından elbette sorumludur. Herkes yaptığından sorumludur ve herkes yaptığının, yapıp ettiğinin hesabını Allah'a verecektir. Yani biz şimdi kendi itikadımızla ilgili bir takım yanlış fikirlere kapılır. Gençler olarak özellikle sağlam itikadımızı, dinimizin esaslarını öğrenmez, onun bunun uyduruk sözlerine bakacak olursak elbette bundan sorumlu oluruz. Onun için belki daha önceki programda söylediğimiz gibi cehalet en büyük beladır. Bakın, bütün bu sözlere, mesela Efendimiz'e nasıl bakacağımıza dair, Kur'an'ımıza nasıl bakacağımıza dair ana temel umdeleri, prensipleri bilmek zorunda değil miyiz biz? Bunlar bilinmediği zaman herkesin söylediği bir şekilde kabul edilir ve yanlış, hani derler ya cennette böyle, cehennemde iyi niyet taşlarıyla düşeli, belki iyi niyetle, güya saf şeylerle, düşüncelerle insan cehenneme yuvarlanır. Onun için çok dikkat edilmesi lazım. Gençlerimizin hususen uyarılması lazım. Kendi itikadi esaslarımızın öğretilmesi lazım. Hem de çok küçük yaşlardan itibaren.
Usul de öğretilmesi lazım. Şimdi insanımız usul de bilmiyor.
Maalesef.
Asıl kadar usul de önemlidir. Usulü bilmeyince paldır küldür konuya dalıyor. Düz akılla bir şeyler söylüyor.
Usule ilave olarak hocam eğitimci meselesi de var. Yani bir insan... Her insan şüphesiz ki hani bilgiye talip olmalı, teorik olarak bilgiyi edinmeli, pratik olarak da amel olarak onu edinmeli, doğru. Ama insanların zihinsel yetenekleri, kapasiteleri bir değil. Kim insanlar günlük hayatın içinde dağılıp gidiyorlar, kim insanlar daha dikkatli oluyor bu konuda, bu doğal bir şey. Fakat şöyle temel bir sapma da var. İnsanların birçoğu, sizin tespitiniz üzere, usulsüz ve ikincisi rehbersiz hareket ediyorlar.
Evet.
Ben çünkü genç arkadaşlarda çok görüyorum. Birkaç kitap okuyor ve emin olun ki o birkaç kitabı da bir söz söylemek için okuyor. Bir şey anlamak için değil. Maalesef böyle bir durum var. Allah bizi ıslah etsin.
Amin. Gönüller sultanıdır. Gül gider peygambere. Rahmet gülistanıdır. Gül gider peygambere. Sevgi durmaz kafeste, kanat vurur aheste, dillerden deste deste. Gül gider peygambere. Bu aşka kim dayanır? Güneşle ay uyanır, şafak ala boyanır. Gül gider peygambere. Bülbül başlar niyaza, cezbeye gelir feza. İnerken nuru beyza, gül gider peygambere. Muhammed'i selamla, umman olur her damla, burcu burcu kelamla, gül gider peygambere. Hem göklerden hem yerden rahmet boşanır birden, gül gelir peygamberden, gül gider peygambere.
Değerli dinleyenler, İrfan Burcu'na şiir sohbetleri programımızdayız. Konuğumuz Ahmet Efe. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'deki bir başı boşukluğu ilmi anlamda konuşuyorduk. Kur'an ve sünnet bağlamında Ahmet Hocam hem sanatkar hem de ilmi bir yönü de var. Çalışmaları var, dersleri var. Dolayısıyla kendisinden bunları dinlemek, değerlendirmelerini duymak istiyoruz. Buyurun hocam.
Evet, bir projeden daha önce bahsetmiştim. Bu mühim bir mevzudur. Bizim düşmanlarımız, yani İslam'ın düşmanları, biliyorsunuz hakla batıl mücadelesi kıyamet vaktine kadar devam edecektir. Bu mücadele içerisinde düşmanlarımızın boş durduğunu zannetmeyelim. Onlar çok ciddi, çok yoğun çalışmalar yaptılar. Gerek Yahudi alimler, gerek Hristiyan teologlar, akademiler kurdular, enstitüler kurdular. 19. yüzyıl içinde işte Yahudi Barthold'dan başlayıp, efendim Goldsier'den başlayıp Nicholson'a, diğerleri bir proje geliştirdiler. Arapçayı öğrendiler, İslami ilimler tahsil ettiler ve nasıl İslam'a karşı nasıl saldıracaklarına dair tasavvurlar geliştirdiler. Konuyla ilgili eserler yazdılar. Bizim adamlarımız da onlardan etkilendiler. Biraz da aşağılık kompleksine düştüğümüz, teknik medeni açıdan geri kaldığımızı varsayarak, efendim, hatta bizim Akif'imize varıncaya kadar garbın medeniyetini alma şeyiyle,
hevesiyle
bizde çatlaklar oluşmaya başladı. En mühim çatlak sünnet mevzuundadır. Yani Kur'an-ı Kerim'e, biraz daha önce de söylediğimiz gibi, Kur'an'a fazla müdahale edilemediği için, çünkü Allah'ın koruması altında bir kitap, bir tek harfi bile değiştirilemiyor. Hiç kimse değiştiremez. Kıyamete kadar değiştiremeyecekti. Bu kat'i olarak duracak ortada. Öyleyse hadislere, peygamberin yorumlarına müdahale edilmesi.
Hocam, hoşgörünüze sığınarak bir dipnot koyayım. Şu an o da tartışılıyor. Mütevatir kıraatlar bile şu an tartışmaya açılmış durumda Türkiye'de. Böyle kitaplar neşrediliyor şu an Müslüman öncüler tarafından.
O çok fazla şey yapmayacak, çünkü ayeti kerime çok açıktır. Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan biz. Kıraat, 7 tane kıraat var zaten, hangisini şeye açacaklar? O kıraatlar manada fazla bir değişiklik yapmaz ki, o mevzular biliniyor. Oradan bir çatlak açamazlar Allah'ın izniyle Kur'an üzerinden. Ama hadis üzerinden açmaya çalışmışlardır ve bugüne kadar olan da budur. Şu anda dediğim gibi en sahih kaynaklarımız bile kritik ediliyor ve eleştiriye tabi tutuluyor. Bizim Kur'an'ı anlamamız hadis-i şeriflerle mümkün olabilir. Çünkü Kur'an'ın kendisine nazil olduğu peygamber bize bir açıklama yapacak. En doğru tefsiri, en doğru tercümeyi, en doğru tahlili, tevili o yapacak. Onun için hadisler mühimdir. Onun için hadislerin sahihleriyle mevzularını çok iyi ayırmak lazım. Alimlerimiz de bunu yapmışlar. Mevzuat kitapları var. Hangi hadislerin mevzu olduğuna dair kocaman ciltli kitaplar hazırlar, mevzuatlar var. Onlara da bakılacak, sahih senetlere bakılacak. Hadis usulü, Beslami Hocam'ın söylediği gibi hadis usulü diye bir şey var. Bir kere bu usul bilinmeden, hangi hadis hasen olur, hangisi mürsel olur, hangisi mütevatirdir, bunlar bilinmeden konuşulursa, ortalığa işte maalesef bu çirkin manzaralar, bu çirkin görüşler çıkar. Ez cümle demeli ki, arkadaş, bir kere Kur'an üzerine, hadis üzerine konuşacaksan bir Arapçayı bilmen lazım. Yani sen Arapçayı bilmiyorsun, ondan sonra her türlü ahkamı kesiyoruz. Halbuki bir kelimenin kaç tane manası vardır. Şimdi mesela en çok şey yapılan, tenkit edilen şeylerden, Peygamber aleyhissalatü vesselama salavat mı getireceğiz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deyip duracak mıyız? Salavat bu manaya mı gelir? Hem bu manaya gelir,
hem yardım manasına gelir, hem dua manasına gelir. Salat kelimesinin Arapçadaki anlamlarını bilmeden sen beni mi kandırmaya çalışıyorsun? Elbette onun birçok manası vardır ve onların hepsi teker teker tahlil edilmelidir. Allah peygambere salavat getirecek değil ki. Elbette Allah peygambere salavat getirir. O arada Allah'ın salatı demek Allah'ın yardımı demektir. Bunu bilmeyecek bir şey yok. Arapçayı azıcık bilen bile bunu bilir. Ama insanlar Arapça bilmedikleri, bir şey bilmedikleri için adam çıkıyor kürsüye istediği gibi ağzına gelen her şeyi söylüyor. Allah peygambere salavat mı getirecek? Tesbih alıp salavat mı çekeceğiz diyor. Yani siz de çekmeyin diyor. Söylemeyin diyor. E namazda biz ne okuyoruz? Oturunca kadede biz ne okuruz? Sünnet olan şeyi okumaz. Sünnet değil midir? Yani namazın vacibi tahiyyatı okumak, sünneti de Allahümme salli, Allahümme barik okumak değil midir? Bunları biz mi uydurduk? Buna sahih hadisler değil midir? Bir kere bunu zaten peygamber kendisi okumaz mı? Kendisi de okur. Salavatları okumak namaz içerisinde Hanefi mezhebine göre sünnettir. Yani hem müekket sünnettir. Okunmazsa insan vebal altında kalır. Belki Allahümme Rabbena atina Rabbena ufirli müstehaptır okunmasa da ama bu ikisini okuyacaksınız. Demek ki bunu dille böyle okumak da bir ibadettir. Yine ez cümle diyeyim ki biraz İslami usul, esas, biraz Arapça bilgisi, biraz İslami esaslara dair ciddi, sağlam bilgi gerekir. Yoksa her şeyi söylersiniz ve Allah korusun hem kendinizi şaşırtırsınız hem başkalarını şaşırtırsınız.
Dal ve mudil diyorlar ona.
Bir şiir şölenine gitmiştik hem de naat şiir şöleni. Arkadaşlar okuyor tabii salavatla söyleniyor. Birisi çıktı, yok dedi, salavat dedi, yardım etme anlamına gelir dedi. Böyle salavat getirmeye gerek yok dedi. Sonra sıra bana geldi, ben de çıktım. Arkadaşımız doğru söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın davasına sahip çıkmalıyız. Onu desteklemeliyiz. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed dedim ve indim. Salavatı da getirelim ya. Ne mahsuru var kardeş? Sen gücün yetiyorsa davasına sahip çık. Vatandaş da salavatını getirsin yani.
Hem zaten emirdir, Allah'ın emridir salavat getirmek. İnna Allaha ve melaiketehu yusallul ale'n-nebi ya eyyuhellezine amenu sallu aleyh. Sallu aleyh demek. Allah'ın emri var bir kere. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de peygambere salat edin. Yani salat edin demek, hem yardım edin, destek verin İslam dinine, hem melekler gibi dua edin, Allah'ın yardımı gibi, Allah'ın yardım ettiği gibi siz de yardım edin peygambere, hem de salavat getirin. Yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deyin, buna inanın. Bu kadar açıktır yani bu. Emir var, Allah'ın emri var. Ben Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demeyeceğim. Demeden nasıl yardım edeceğim bir kere? Öyle değil midir? Bu meselenin bir tanesi. Öbür tarafta adam kaderi inkar ediyor. Kader diyor Emeviler zamanında uydurulmuş bir şeydir diyor. Kur'an'da yoktur diyor. Kader diye bir şey olmaz diyor. Allah geleceği bilmez diyor haşa sümme haşa. Allah'ın sıfatlarıyla neredeyse Allah geleceği bilmez ne demektir? Böyle bir şey söyleyen adam ne olur? Yani dinen bizim şeyimize göre, elfaz-ı küfre göre bu adam kafir olur. Yani dinden çıkar. Derhal tevbe ve istiğfar etmesi lazım. Allah geleceği bilmezse nasıl Allah olur? Allah alim değil midir? Allah alim değil midir? Allah kadir-i mutlak değil midir? Benim kimle evleneceğimi Allah ne bilsin? Haşa sümme haşa, böyle şey olur mu? Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Allah'ımul guyubtur, kalplerden geçeni dahi bilir.
Şah damarından yakındır bize.
Sonra işte kabir azabı yoktur, abdest almaya gerek yok, namaz, Kur'an-ı Kerim okurken abdeste gerek yok, gusüle gerek yok, cünüpken de okunur, hayızlıyken de Allah korusun okunur, şudur budur, bir sürü kafa karıştıran şeylerle tavuktan da kurban olur, balık kesersin o da kurban olur. Kurban, namaz diye bir şey yoktur. Salat demek namaz demek değildir zaten. Yüzü koyun yere uzanacaksın.
O da hortladı evet şimdi. Namazı inkar edenler çıktı. La havle ve la
kuvvete illa namaz billah. Namaz yok diyorlar yani. İl aliyyil azim demekten başka insan bir çare göremiyor maalesef şu anda.
Peki. O zaman iyiyi, doğruyu bilenlerin daha çok çalışması gerekiyor. Buğdan şikayetlendiğimize göre ortaya çıkan sonuç şu. Gerçi medya da onlara çok değer veriyor.
Evet, besliyor.
Saçmalamadın zaten çıkarmıyor. Normal ilim adamını çıkarmıyor şeye. Televizyona filan. Biraz saçmalayacaksın, biraz uçuk kaçık şeyler söyleyeceksin. Bizim daha çok çalışmamız, daha gayret etmemiz gerekiyor. Yani adamlar gelmiş bizim bağdan üzüm topluyorlar.
Ama şöyle bir şey de var. Mesela bunu şöyle ifade edelim. Diyelim ki bu tür şeyleri bir müsteşrikin söylemesiyle bir Müslüman aliminin, tabii ben Müslüman diyorum son tahlilde öyle diyelim, söylemesi arasında şu anlamda bir fark var. Müsteşrik bunu kendi niyeti belki fitne fesat olabilir ama buradaki sorun şu. Bu insanlar da Allah'ın dinine hizmet ettiğini düşünerek birçoğu en azından. Böyle inanıyor adam. Onlara göre birçok ilim adamı ya da halk zır cahil, bunları bilmiyor. Hakikati öğretiyor, aslını öğretiyor ve bunu bir cehd ve gayretle yapıyor. Problem burada.
Ama bunun böyle olması normaldir. Çünkü başka türlü davranamaz. Şeytan aleyhillâne insanların amellerini süsler. Yine ayeti kerime gereğince onu yaldızlar, kendisine güzel gösterir ve doğru yaptığı zannıyla bu harekete girişir. Yoksa yalan olduğunu, yanlış olduğunu bilerek yapmaz. Çoğu zaman iyi niyetlerle bu iş yapılır. Mesela bunun çok açık misali Kaderiye mezhebinin kurucusu Gıylan el-Dimaşki'de görülür. O adam normalde bir İslam alimidir. Gayet iyi niyetlerle bu fikirleri ortaya attığını söylemektedir. İnanacaksak eğer onun o iyi niyetlerine, halbuki bütün fikirleri Kaderiye mezhebi ya Mutezile'nin kuruculuğu bir yerde küfürdür İslam itikadına, akaidine göre. Ama adam bunu en doğru fikirler olarak lanse etmiştir. Kendisi de buna inanarak ölmüştür. Daha basit bir misal vereyim. Harun Reşit adamı tutar, hadis uydurduğu için idam etmeye çalışınca, adam idama götürüleceğini anlayınca der ki, ben der Hazreti Ali'nin fazileti için 4000 tane hadis uydurdum, onları ne yapacaksın der. Gayet iyi niyetle. Hazreti Ali'yi övecek ya, bu hadis uydurmayı o kadar kendine göre normal bir şey kabul ediyor ki, ben 4000 tane hadis uydurdum, onları ne yapacaksın ey Harun Reşit der. Harun Reşit de ona cevaben, sen merak etme, Abdullah bin Mübarek var. Onu sen ayıklayacaktır o yaptığın ihanetleri der. Yani insanlar şeytanın süslemesiyle amellerini güzel görürler. Hepimiz bu noktada tehlikedeyiz işin aslında. Nereye bakacağız? En sağlam esaslar nelerse, Kur'an'ın esasları, sahih sünnetin gösterdiği çizgi neyse biz ona bakacağız. Biz neye inanırız? Biz Ömer Nesef'in akaidine bakarız. Biz Taftazan'ın akaidine bakarız. Biz ehli sünnet vel cemaat itikadının mensupları. Onun dışındakileri kabul etmeyiz. Biz hiçbir şekilde mevzuları, uydurulmuş sözleri kabul edemeyiz. Ha, adam bunu kabul etmiyorsa o zaman herkes kendi yoluna gidecek demektir. Bizim vazifemiz de bunu böyle anlatmak olmalıdır. Ya ehli sünnet nedir? Bu da sonradan çıktı. Hayır, ehli sünnet İslam'ın omurgasıdır. Bütün Müslümanların çoğunluğunun inancı ehli sünnet vel cemaat mezhebidir. Bu mezhep dediğimiz yani yoldur, bir usuldür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu da budur. Ya başka bir şey miydi? Peygamber zamanında ehli sünnet mi vardı? Yoksa ne vardı? Ehli sünnet ne demek? Sünnet ehli demek. Sünnet nedir? Peygamberin fiili, kavli, sözü hepsi sünnettir.
Peygamberimiz zamanında yoktu ama kardeşim sen sapıttın. Doğru yolu göstermek için de ehli sünnet çıktı ortaya işte. Sapkınlar çıkmasaydı öyle devam.
Maalesef böyle açmazımız var yani. Mezheplere bölünmeyelim. Hanefi, hangi tarihin hangi döneminde Hanefiler, Şafiler, Malikiler, Hanbeliler, yani bizim ehli sünnet vel cemaat dediğimiz bu ana damarlar, Müslümanların omurgasını teşkil eden bu kadar büyük kitle hangi gün birbirine girmiş de dövüşmüş? Bizde Katoliklerle Protestanlar gibi, Anglikanlarla işte bilmem Ortodokslar gibi birbirine kavga etmiş bir durum var mı? Tarihte var mı böyle bir şey? DAEŞ ne geziyor filan? DAEŞ İngilizlerin kurduğu, Amerikalıların kurduğu bir gizli teşkilattır. Neticede ondan başka ne beklenebilir ki? Onun İslam anlayışının ehli sünnetle ne alakası olabilir? O anlayışın Şia ile de alakası yoktur. Tamamen Batılıların uydurduğu bir takım cahil insanların aldatılarak
bir yerde kanalize edilmesi, teşkilatlanmasıdır. Onlara bakarak hüküm verilemez. Biz ehli sünnet vel cemaat mezhebi mensuplarıyız. Allah'ın izniyle dosdoğru bir itikadın ve imanın sahipleriyiz. Onun dışında bizi hiç kimse başka bir yere götüremez. Götürmeye çalışırsa ya müsteşrikin oyununa gelmiştir ya da cehaleti sebebiyle, şeytanın amelini yaldızlaması sebebiyle o hale düşmüştür.
Sonsuz hamd ederiz Yüce Mevla'ya. Alemlere rahmet, geldi Muhammed. Müjdeler yükselir arş-ı âlâya. Alemlere rahmet, geldi Muhammed. Mevsimler hasretle yolunu bekler. Asırlar muhabbet dalını bekler. Kainat göklerin gülünü bekler. Alemlere rahmet, geldi Muhammed. Kerem kapısını açtı gönderdi. Mevlamız nurunu saçtı gönderdi. Bizlere müjdeci seçti gönderdi. Alemlere rahmet, geldi Muhammed. Yükselince ahir zaman güneşi, hicabından söndü küfrün ateşi. Müminlerin merhametli kardeşi, alemlere rahmet, geldi Muhammed.